bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sefername. Günümüz yazarlarından Gezi Yazıları. Editör Orhan Kural. Gezginler Kulübü Derneği Yayını 1. Basın Ekim 2000. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Bahar Özdemir. Orhan Kural 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Maarif Koleji'nde tamamlayarak yüksek tahsiline başladı. 1972 yılında İTÜ MMF Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mayıs 1973'te burslu olarak okuduğu New York Columbia Üniversitesi'nden Maden Yüksek Mühendisi ünvanı aldı. İTÜ Maden Fakültesi'nde akademik kariyerine devam ettirdi. Aynı zamanda tanınmış bir gezgin de olan Kural, 185 ülkeyi gezdiği için modern Evliya Çelebi olarak anılmaya başladı. Ve 1993 yılından itibaren gezi notlarını yayınlamaya başladı. Büyük Dünyada Küçük Adımlar, Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe, Bir Gezginin Dünyası, Dünya Kalemimin Ucunda, Sibirya'dan Şili'ye ve Gizemli Coğrafyalar, Kural'ın yayımlanmış gezi kitaplarıdır. Orhan Kural, çevre bilincini geliştirmek amacıyla ilk ve orta dereceli okullarda, üniversitelerde, belediyelerde, sanayi kuruluşlarında, askeri liselerde, huzur evlerinde, yaz okullarında, hastanelerde, siyasi parti merkezlerinde, değişik derneklerde ve halka açık yerlerde 500'den fazla konferans verdi. Gezileri ile ilgili 36 kişisel fotoğraf sergisi açtı. 30'a yakın ülkenin televizyonunda ve gazetelerinde haber oldu. Gezginler Kulübü Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Orhan Kural, yurt içi ve yurt dışı gezilerine ve çevre bilinci yaymak adına mücadelesine hiç ara vermeksizin devam etmekte. Teşekkür. Sefername bir editörlük çalışmasıdır. Ülkemizde ilk kez edebiyat dünyasında ağırlıklı fakat farklı meslek dallarında renkli kişiler gezi yazılarıyla bir araya geldi. Ve Gezginler Kulübü Derneği'ne bu ilk yayınında destek verdi. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Farklı yazarların değişik yazılarını bilgisayar başında sabahlara kadar çalışarak bir potada eritmeye çalışan asistanım Adnan Çalışkan'a, düzeltileri için Edebiyat Fakültesi'nin genç ve yetenekli araştırma görevlisi Enfel Doğan'a, özgün kara kalem çalışmaları ile kitaba renk katan genç istidat Atalay Köseoğlu'na ve elbette Reha Eray ve Beril Matbaasına, derneğimizin tüm üyelerine ve sevenlerine, İstmar Turizm'e ve sevgili Müjdat Oğuz'a içten teşekkürler. Orhan Kural, Gezginler Kulübü Derneği Başkanı, Eylül 2000. Önsöz. Gezi bir tutkudur. Bir kez bu tutkuya kapılmaya görün, artık yerinizde duramazsınız. Bir gezi bitmeden bir yenisini düşlersiniz. İlk fırsatta tekrar yollara düşmek için can atarsınız. Her sabah yeni bir coğrafyada uyanmanın o heyecanı var ya, işte biz gezginleri büyük bir tutkuyla bilinmeyene sürükleyen rüzgar da odur. Gezmek yürek ister, fedakarlık ister. Gezgin barışçıdır, doğayı sever, insanı sever, yaratıcıdır, biraz yalnızdır, biraz tutkulu ve biraz da çılgındır. Bir gezide her şey çok güzel, saat gibi düzenli olursa, gezi sonrası anıları da o denli sönük olur. Neyi hatırlayacak, neyi anlatacaksınız ki? Onun için gezgin biraz çılgın, biraz da macera perest olmalıdır. Gezginler Kulübü kapılarını açarken sevenlerine verdiği sözlerden biri de gezi yazılarını bir kitap halinde yayınlamaktı. Kulübümüzün tertip ettiği gezi öyküleri yarışması bu amacın bir halkasını oluşturuyordu. Yarışma jürimizin büyük bir özenle yaptığı değerlendirmeden sonra ilk üçe giren öyküler ile kalbur üstü olup da dereceye giremeyen güzel öyküleri de kitabımıza dahil ettik. Böylece Gezginler Kulübü geleceğin yazarlarını yetiştirme misyonunu da yüklenmiş olduğunu gösterdi. Daha sonra bu kitabın daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamak amacıyla toplumumuz tarafından sevilen başta edebiyatçılarımız olmak üzere değişik sanat dallarındaki değerli dostlarımıza ulaşıp onlardan yazılarını istedik. Doğrusu bu denli katılım ve ilgiyi şahsen beklemiyordum. Bu kitabın oluşumunda katkısı olan tüm yazarlara teşekkür, hem de çok teşekkür ederim. Sanırım bir ilki daha başardık. Bu kadar kıymetli imzayı bir kitabın sayfalarında bir araya getirmek kolay bir iş değildi. Ayrıca okuyucular ülkemizin edebiyatçılarının ağzından farklı diyarları, değişik duyguları tatma imkanını bulacak. Bunun için de çok mutluyum. Görevimizi yaptığımıza inanıyor, bu eseri gezgin dostlarımızın beğenisine sunuyoruz. Bu eserin hazırlanmasında çok kişinin emeği geçti. Ama ben öncelikle kitabın dizgisini sabırla yapan asistanım Adnan Çalışkan'a, redaksiyonunu gerçekleştiren genç asistan Enfel Doğan'a ve bu güzel kapağı hazırlayan Vartan Paçacı'ya çok teşekkür ediyorum. Derneğimizi daima orijinal fikirleriyle yönlendiren değerli dostumuz Profesör Doktor Nadir Paksoy bu eserin de fikir babası olmuştur. Bu eser ile gezgin ruhuna sahip olanların sayısını arttırmak istedik. Fazla uzatmadan bu ilk sözleri Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın mısraları ile bitirmek istiyorum. Çok yaşlı bir adamdır coğrafya. Ak sakalını binbir Himalaya'da ağartmış. Yürümüş, dört yönü yüz sivarlak. Kamçısının ucuna takılmış kuzey yıldızı. Yeryüzünü sevmiştir deniz olurken, gökyüzünü sevmiştir ormanlar boyu. Bütün yaratıkları sevmiştir. Büyük yaşama sevincini konuk eder gece gündüz. Nice mutlu coğrafyalar görmeniz dileğiyle Orhan Kural, Eylül 2000. Monte Carlo, Princess Grace Kelly ve Gilbert Bekaut, Romanya, Esin Avşar. Esin Avşar, İtalya doğumlu olan Avşar, Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü mezunudur. Devlet tiyatrolarında 12 yıl tiyatro oyunculuğu yaptı. 1969 yılında Dario Moreno ödülünü alan Avşar, yine aynı yıl Romanya Brașov Uluslararası Müzik Festivali'nde eleştirmenler ödülünü almaya da hak kazanmıştır. 1970 yılında Türkiye'de yılın şarkıcısı seçilen Avşar, birçok başarısıyla Türkiye ve dış ülkelerde ödüllere layık görülmüştür. Yurt dışında birçok konser veren sanatçının 1995 yılında yayımlanmış Anılar Yanıltır mı isimli bir gezi anıları kitabı bulunmaktadır. Ayrıca sanatçının Esin Alaturka, Caz Yorumu ile Aşık Veysel, Özlem, Yunus Emre, Mevlana ve çocuklar için yaptığı Pembe Uçurtma adlı albümleri de bulunmaktadır. Bu bölüm Esin Avşar'ın Arion Yayın Evi tarafından 1995 yılında yayınlanan Anılar Yanıltır mı isimli eserinden kendisinin de onayıyla alınmıştır. Kelly'nin davetlisi olarak gidiyorum Monaco'ya. TV filmlerinin yarışacağı bu bir haftalık festivalde bir de konser bölümü vardı. Konserde Josephine Baker, Gilbert Bekaut ve ben vardım. Josephine Baker o sıralarda oldukça yaşlıydı ama hiç yaşını göstermiyor, hala güzel vücudunu, bacaklarını sergileyen giysisiyle sahnede dans ederek şarkı söylüyordu, genç kızlara taş çıkartırcasına. Mario Puzo'nun Yalnız Havyar'la Yaşanmaz kitabında uzun uzun sözünü ettiği Josephine Baker çok ünlü bir sanatçıydı. Tabii onu genç kuşak pek iyi tanımıyordu. Baker sahnede kendisiyle dalga geçmeyi de iyi biliyordu. İzleyicilere anlatmıştı. Kapıda iki genç konuşuyorlardı. Delikanlı genç kıza soruyordu. Josephine Baker'ı tanır mısın? Kızın yanıtı, ben nereden bileyim? Ama dedemle anneannemden duyardım hep. Hoş, esprili bir insandı. Onunla daha sonraları Romanya ve Bulgaristan festivallerinde de beraber olacaktık ve bana takılacaktı. Artık sizinle akraba sayılırız. Bu arada bilmeyenler için belirteyim, Josephine Baker tatlı renkli bir zenciydi. Bu güzelim sanatçıyı da birkaç yıl önce kaybettik. Monte Carlo'da muhteşem bir otelde kalıyorduk. Bu bir hafta sürecek olan festival için Sabine Kane'in hazırladığı kostümleri gala gecelerinde her gece ayrı bir kostüm giyecektim. Sahnede de Zuhal Yorgancıoğlu'nun Kars yöresinden modernize ettiği beyaz üstüne siyah motifli mini etekli, yine aynı motiflerle bezenmiş beyaz, diz üstüne kadar çizmeli giysiyi giyecektim. Yaptığım müzikle giysilerimi özdeşleştiririm ve bir bütün olarak bakarım olaya. Benim müzikte yaptığımı Zuhal Yorgancıoğlu modada yapıyor. Örneğin kendi türkümü Yves Saint Laurent giysisiyle özellikle dış ülkelerde seslendirdiğimi düşünün. Festivale katılan birçok ünlü arasında Claudia Cardinale de vardı. Kendine özgü kısık sesiyle bu esmer güzeli İtalyan yıldız, ne yalan söyleyeyim, Prenses Grace Kelly'nin asil güzelliği karşısında sönük kalmıştı. Grace Kelly sonradan olma değil doğuştan asil bir kadındı. Onurumuza verdiği resepsiyonda alçak gönüllülüğü ve güzelliğiyle herkesi büyülemişti. İstanbul'a gelmek istediğini ama çocuklarını bırakamadığı için gelemediğini söylerken çok içtendi. Çocukları o yıllarda henüz küçüktüler. Prens Rainer da şakaklarına düşen hafif kırlaşmış saçlarıyla hoş bir adamdı. Resepsiyonda ülkemizde de yılın sanatçısı seçilmem nedeniyle Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun özel olarak benim için yaptığı el baskısı kumaştan Vural Gökçaylı'nın diktiği giysiyi giymiştim. Oldukça ilgi çekmişti bu sade ve zarif giysim. Bu giysinin eteğinde Bedri Rahmi'nin imzası vardır. Hala saklarım büyük bir titizlikle. Prenses Grace Kelly'ye bir de Türk işi altın kaplamalı nefis bir kemer hediye getirmiştik. Daha sonra bir teşekkür mektubu alacaktım bu zarif kadından. Grace de Monaco imzasıyla. Bu arada Zuhal Yorgancıoğlu'nun çizmeli giysisiyle bir TV programı yapmıştım Monte Carlo'da. Ayrıca Claudia Cardinale ve ünlü bir çocuk yıldızla, ismini anımsayamıyorum, TV çekimleri yapılmıştı. Jacques Brel ödül töreni, Grace Kelly ve diğerleriyle tüm TV bantları hala Erkan Özerman'dadır. Bir hafta süresince her gece bir gala vardı. Galaya hazırlandığımız ilk akşamlardan birinde bir telefon geldi. Bir üniversiteden arıyorlardı. Derhal gelip bizi alacaklarını ve üniversiteye götüreceklerini söylüyorlardı. Erkan ise mümkün değil galaya yetişeceğiz diyordu. Karşı taraf dinlemiyordu. Eğer 15 dakikaya kadar hazır olmazsak gelip olay çıkaracaklarını söyleyerek bizi tehdit ediyorlardı. Gerçekten de bir süre sonra motosikletli birkaç genç otele geldi. Bizi üniversitelerine götüreceklerini, çok zamanımızı almayacaklarını söylediler. Çaresiz kabul ettik. Bindiğimiz arabaya eşlik ediyorlardı Monte Carlo'lu gençler. Üniversitenin kantini olduğunu sandığım bir yere götürdüler bizi. Bizi rakı bardaklarını şerefe kaldırarak karşıladılar. Meğer benim TV programımı izlemişler. Çok ilgi duyup yakından görmek, tanımak istemişler. Asıl önemlisi yazın bir 15 gün geçirmişler İstanbul'da ve İstanbul'a hayran olmuşlar. Kim olmaz ki? Canım İstanbul. Rakıları da İstanbul'dan getirmişler. Önce pek şaşırmıştım. Öyle ya şarap neyse ne de rakı olayına gel de şaşma. Meğer işin içinde iş varmış. Evet, gençlerle hoşça sohbet edip galaya yetişmek üzere izin istedik. Bizi yine konvoy halinde motosikletlerle izleyerek otelimize kadar götürdüler. Daha önceki önemli bir olayı anlatayım sizlere. Paris'te Barclay Plak şirketi ile 3 yıllık bir sözleşme yaptığımı anlatmıştım. Monte Carlo konserim için büyük beyaz, lila renkli nefis bir afiş hazırlanmıştı. Afişte Grand Vedette Turk Esin Avşar yazılıydı. Anlaşmaya göre bu afişler Monte Carlo sokaklarına asılacaktı. O sabah bir telefon gelmişti. Festival organizatörü binbir özürle benim afişimi asamayacaklarını söylüyordu. Gerekçe, Gilbert Bekaut eğer o Türk'ün afişlerini asarsanız ve de benim ismimi onunkinden 40 kez daha büyük yazmazsanız bu konsere çıkmam demiş. Hoppala, dünya çapında ünlü koca Bekaut, Esin Avşar'ı kıskanacak hali yok ya. Ne menem iştir bu? Otelin lobisinde bir araya geldik basınla söyleşi yapmak için. Bekaut'a dönüp, isminizin 40 kez daha büyük yazılmasını istemişsiniz, çok üzüldüm. Oysa ben sizi 100 kez daha büyük zannediyordum dedim. Doğrusu eveledi, geveledi, doğru dürüst bir yanıt veremedi. İşin aslı sonradan öğrenildi. Dediklerine göre Gilbert Bekaut Ermeni asıllıymış. Sanat yaşamımda birkaç kez aynı nedenle engellemelere uğramışımdır. Ertesi gün ünlü Monte Carlo kumarhanesinde makinelerde şansımı denerken rulet çevirecek halim yoktu ya ve kağıt hafiften kur yaparak aşkta kazanıyorsunuz galiba diye sorduğunda evet kocam beni çok seviyor diye yanıtlamıştım alaylı bir biçimde. Konser gecemizde bana ünlü Emi Barelli orkestrası eşlik ediyordu. Seslendirdiğim parçalardan biri de Üsküdar'dı ama çok değişik bir yorumla. Düzenlemeyi Andre Kier yapmıştı. Bir bölümünde doğaçlama yaptığım bluzu çok beğenmiş, hemen notasını yazıp parçaya eklemişti. İlk kez seslendirecektim Monte Carlo'da. İzleyiciye giysim ve de repertuarım ilginç gelmiş olmalı ki konser sonunda bütün salon ayakta alkışlıyordu. İşin garibi, Bekao'da bana gösterilen ilgi gösterilmemişti. Hani neredeyse almamazlığımın ahını çıkar aheste aheste diyesim geliyordu. Ne var ki aheste aheste değil, çabuk çabuk çıkmıştı ahım. Monte Carlo'daki 10. TV Festivali'ne Türkiye henüz bir filmle katılacak durumda değildi o yıllarda. Ama Türkiye'den jüri üyesi olarak TRT Yönetim Kurulu Başkanı abim Suat Sinanoğlu da katılmış meğer. İşin garibi, ikimizin de birbirimizden haberi olmadığından orada karşılaşınca pek şaşırmıştık. Benim abilerim ilginçtir. Bu gibi durumlarda bana yararları olacağını, hep zararları olmuştur. Örneğin bir festivale katılmak üzere TRT benim ismimi verdiğinde abim karşı çıkmış, o çok gidiyor, başkasını gönderin diye. Ama Monte Carlo'daki konserimden sonra beni içtenlikle kutladığını da açıklamalıyım. Yale'de profesör olan abim Oktay Sinanoğlu da 35 yılı aşkın bir süredir Amerika'da olmasına karşın bana konser verdirmek için en küçük bir çaba göstermemiştir. Ta ki Yunus Emre yılı nedeniyle Kuzey Amerika konserlerim için Kültür Bakanlığı ve Amerika'daki üniversite öğrenci dernekleri devreye girene dek. Amerika'ya gittiğim zaman da abim hazıra konup gelip oradaki konserlerimden birkaçını izleyip benimle övündüğünü söylemiştir. Ama pozisyonundan yararlanıp, işe yarar yaramaz demeden sülalesine kol kanat gerip, onları civcivler gibi etrafına toplamasındansa benimkileri yeğlerim doğrusu. Her ne kadar dürüst insanlara madalya verilmiyorsa da. Bir hafta boyunca her gece bir gala vardı demiştim. Bu galalarda her gece ayrı bir giysi giydiriyordu Erkan bana ve hemen hemen en son biz giriyorduk salona. Bu bana çok ters geliyordu ama Erkan, ben bu taktikleri Dorio Moreno'dan öğrendim. Nene gerek, sen beni dinle diyordu her seferinde. Gerçekten de biz girdiğimizde bütün başlar bize çevriliyordu. Türk bu gece ne giydi acaba merakı içindeydiler. Festival sonunda açıklandı ki en iyi giyinen sanatçı seçilmiştim. Yaşasın Zuhal Yorgancıoğlu, nur içinde yatsın Sabiha Kane. Romanya. Romanya'da bir kayak merkezi olan Brasov'da yapılan uluslararası şarkı yarışmasına katılmak üzere yola çıkıyorum. Aylardan Şubat, soğuk mu soğuk. Ünlü bestecilerimizden Muammer Sun'un, Ömer Hayyam'dan bestelediği Seni Sevdim Diye Kınarlarsa Beni isimli bestesi ve bir Roman bestesi olan Of Inimiore ile katılacağım yarışmaya. Bu bir hafta sürecek olan festivale yarışma dışı davet edilen birbirinden ünlü sanatçılar da var. Aklıma gelenleri sıralıyorum hemen. Konya Frances, Claude Nougaro, Maria Lafour, Eva Demarcik, Joe Dolan, Julie Sage. Muammer Sun notaları kural gereği önceden yollamış. Fakat nasıl olmuşsa notalar kaybolmuş. Zavallı Muammer Sun'un notaları yeniden yazmak üzere 2 gün odaya kapanıp yemeden içmeden ama bol sigara içerek çalıştığını biliyorum. Ünlü Amerikalı şarkıcı Connie Frances çok eski bir şarkıcı olmasına karşın hala genç görünümlü ve güzel bir kadın. İmzalı fotoğrafını hala saklarım. Claude Nougaro'yu ilk kez Romanya'da izledim. Fransızların bu ünlü şarkıcısı o zamanlar oldukça gençti. Müziği bana çok ilginç, kendine özgü ve etkileyici gelmişti. Şarkı söylerken mim de yapıyordu bazen. Yıllar sonra Paris'te gördüğümde caz söylemeye başlamıştı ve yine zirvede olgun bir sanatçıydı artık. Maria Lafore'yi sinema oyuncusu olarak tanırdım, şarkıcı olarak onu da ilk kez izliyordum. Dikkatimi çeken şarkı söylerken hiç gülümsememesiydi. Yarışmayı bir yandan da TV'den monitörlerden izleyebiliyorlardı izleyiciler. Ekranda daha güzel olduğu dikkatimi çekti. Bir de gülmeme nedenini de anlamıştım şarkı söylerken. Bir ara konuşurken tebessüm edecek oldu. Sanki o güzelim kadın gitti, çirkin bir kadın geldi yerine. Ondan çok şey kaptım izlerken. Jestleri çok güzel ve kendine özgüydü. Ona gülmek yakışmadığı için gülmüyordu. Benim içinse tamamen tersi geçerlidir. Özellikle ellerini çok zarif bir biçimde kullanıyordu. Eva Demarcik beni en çok etkileyen sanatçı olmuştu. Aynı zamanda mimar olan bu kadın sahnede inanılmaz etkileyici bir şarkıcıydı. Siyahlar içindeki bu kadın hiç hareket etmeksizin, Yalnız yüz ifadesiyle şarkı söylüyordu. Polonya dilinde söylediği şarkılar dilini anlamadığım halde beni inanılmaz etkilemiş, adeta büyülenmiştim. Özellikle bir şarkısında ağlamakla gülmek arasındaki oyunuyla ve ses rengiyle beni hem çok etkilemiş hem de şaşırtmıştı bu güçlü sanatçı. Programı bittiğinde gözlerimden yaşlar akarak ayağa fırlamış, çılgın gibi alkışlar bulunca kendimi bir an unutup çevreme baktığımda bütün salon ve de jüri üyeleri dahil herkes ayakta alkışlıyordu bu güçlü sanatçıyı. Topluluğunun da mizansenleri çok ilginç ve ölçülüydü. İster istemez ülkemi ve de grupların sahne disiplinsizliğini düşündüm. Bu işler disiplin, kültür ve de eğitim gerektirir, pek doğaldır ki. Bizdeki gibi kolay olmuyor bu işler. Ağzından sakızını atıp, bacağını göğsünü açıp sahneye fırlayarak şarkıcı olmak yalnız bizim ülkemize has, ne yazık ki. Gerçek sanatçılar üstlerine alınmasın. Eva Demarzik'i üstlenip buraya getiren jüri üyelerinden İsveçli yaşlı bir adamdı. Bize böyle bir sanatçıyı dinleme fırsatı verdiği için kendisine teşekkür ettiğim zaman İsveçli jüri üyesi, "Asıl ben size teşekkür ederim böyle bir sanatçıyı anlayıp takdir ettiğiniz için," deyip acı acı gülerek ilave etti. Paris'te maalesef bu kadını anlamadılar. Olimpiyada jonglörlerden önce çıkardılar onu. Oysa büyük isim olan Maria Lafore için bile ondan sonra sahneye çıkmak talihsizlik sayılırdı. Yarışmacı olan Jules Sage çok sempatik, hayat dolu, hatta çılgın bir kızdı. Ufacık tefecik bu çılgın şarkıcı için olsa olsa rock söyleyip dans eder bu kız sahnede diye düşünüyordum. Oysa öylesine şaşırttı ki beni, sahnede izlediğimle özel yaşamında tanıdığım Julie ayrı iki insandı sanki. Sarı saçlarını ensesinde toplamış, düz, sade, siyah bir giysiyle sahneye çıkan Jules Sage daha ilk anda saygı uyandırıyordu izleyenlerde. Müziği çok ilginç ve kendine özgüydü. Şarkı sözlerini kendi yazmıştı. Daha sonra dostluğumuz ilerlediğinde bana imzalı bir planı vermiş, bütün şarkılarının sözlerini kendisinin yazdığını söylemişti. Onunla yine karşılaşacaktık. Bulgaristan'da, yine ben Türkiye'den, o Fransa'dan katılacaktı. Yıllar sonra da Fransa'da benim konserime gelecekti. Çok iyi bir şarkıcı olmasına karşın dereceye girememişti Julie. Benim yarışma günüm geldiğinde Türkçe sözlerle söyleyeceğim Romen şarkısının ilk dörtlüğünü Romence söylemem için ısrar etti orkestra şefi. Bunu dostça istemişti benden. Ben de ezberlemeye çalışmıştım. Of inimiore, decemi seperaki, nioptavimora gibi şeyler. Hay Allah, bir sözcüğü birden unutuverince mezur, ölçü kaçırmıştım. Bu yüzden de dereceye girememiş, kritik ödülü denen basın ödülünü almıştım. Özellikle seslendirdiği Muammer Sun'un bestesi çok beğenilmiş, başka ülke sanatçıları tarafından da satın alınmak istenmişti. Ertesi gün izleyici olarak yarışma salonuna girdiğimde bütün jüri ayağa kalkarak beni saygıyla selamlamıştı. Aslında daha büyük bir ödüle layık olduğumu söylemişlerdi. TV programları, radyo programları yaptım ertesi gün. Brasov dağlarında Yunus Emre'den bana "seni gerek seni" söylemiş, donmamak için de bütün TV ekibi ve ben konyak içmiştik. Güzel anılarla, dostluklarla ayrılmıştık Romanya'dan. Başta orkestra şefi olmak üzere Türkiye'ye nasıl gelebileceklerini soruyorlardı bana. Aslında komünist rejimden memnun değillerdi. Tatil Züğürdü, Ayşegül Aldinç. Ayşegül Aldinç. İstanbul doğumlu olan Aldinç, Marmara Üniversitesi Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Seramik Bölümü mezunu. Yıldız Porselen Fabrikası'nda 6 yıl desinatör olarak çalıştı. Aynı yıllarda müzik çalışmalarını amatör olarak sürdürdü. 1981 yılında Modern Folk üçlüsüyle birlikte Dönme Dolap isimli parçayla Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil etti. 1986 yılında Acımak isimli televizyon dizisiyle kameralarla tanıştı ve 1987 yılında ilk kez sinema seyircisiyle buluştu. Katırcılar, Yağmur Kaçakları, Ağrı'ya Dönüş, Gerilla, Güle Güle ve Kahpe Bizans önemli filmleri arasında sayılabilir. 1988'de ilk müzik kaseti ve Ayşegül Aldinç'i çıkarttı. Sanatçının diğer albümleri Benden Söylemesi, Alev Alev, Söze Ne Hacet ve bu sene çıkması beklenilen yeni albümü Nefes. 1999 Mayıs ayından itibaren Sabah gazetesinde Malumat Furuş adıyla köşe yazıları yazıyor. Aldinç ayrıca 1990 yılında İstek Vakfı anketi en iyi kadın şarkıcı, 1991 yılında Kıbrıs Gazeteciler Cemiyeti en iyi kadın oyuncu, 1996 yılında Gerilla filmi ile Altın Koza en iyi kadın oyuncu ve yine aynı filmle Magazin Gazetecileri Derneği en iyi kadın oyuncu ödüllerini almıştır. Estağfurullah diyeceksiniz ama ben yine de söyleyeceğim. Galiba yaşlanıyorum. Ben yok canım anlamında ünlem koydum. Sıra sizde. Bir tane daha. Erken uyanmaya başladım. Üzerinize afiyet. Sabah 5 civarı. Bu artist tayfası için pek erken bir saattir. Film çekimi ya da yola gidiş yoksa öyle keyfe eder bir uyanış saati değildir anlayacağınız. Sanki bu satırları okuyan her kişi bu saatte uyanıyor. Film fikri ikinci bir emre kadar tatilde görünüyor. Zaten benim çıkamadığım tatile fikirlerim çıkar. Karıştırmayalım çünkü sinirim oynuyor. Sahiden de neden tatil yapamam bilmem. Öyle alışmışım. Tatil denebilirse eğer yaz ya da kış konser monser Allah ne verdiyse çağrılmış olduğum su kenarı, dağ başı, çayır çimen tüm mesire yerlerini tatil sayarım. Züğürt tesellisi yani. Tatil züğürdü tesellisi. Sevgili profesörümüz Orhan Kural beyefendi ile teşrik-i mesailerimiz sonucunda birbirimizi çok sevdik. Kendisi Allah razı olsun bu kitabın sayfaları arasında benim anım da bulunsun istediler. Fakat velakin bu o bildik lafın başka versiyonu, acep yol hikayelerinden hangi birini anlatsam diye epey bir havale geçirdim. Ne yalan söylemeli. Bunun nedeni ise ilk aklıma geliveren yol hikayemin şu değerli kitabın sayfaları arasına girecek denli enteresan olmayışından kaynaklanıyor. Şöyle bir düşününce de insan düşünmenin endazesini kaçırıyor, ta bebeklik günlerine kadar gidiveriyor. Hayatın film şeridi gibi gözlerin önünden akması hali. Tanrım yoksa ölecek miyim? Çocukluğumun ilk hatırladığım seyahati Adapazarı'na gerçekleşmişti. Allah ömürler versin, babam Adapazarlıdır. Kendisi bayram ve tatil günlerinde bizi annemle birlikte derdest edip trene koyup Adapazarı'na götürürdü. O zaman trenler kara, yollarsa pek uzundu.